Ayrım 17.
Çağdaş eğitim ilkeleriyle ülke gerçeklerinin bağdaştırılmasından çıkacaktır bu yeni eğitim yaklaşımı. Bilim evrenseldir ama eğitim ulusal olmalıdır. İyi eğitim, bilgi ve beceri kazandırmakla kalmamalı, öğrenciyi kendi kendine bilgi üretecek, beceri geliştirecek düzeye getirmelidir. Verilen eğitim yaşama dönük ve yaşam için olmalıdır. Kişi bilgi ve becerisini hem kendisi hem de toplum yararına kullanabilecek bilinçle yetiştirilmelidir. Özgür insanın eğitimi de özgür olmalıdır diyen Eflatun'dan Atatürk'e kadar pek çok düşünürün vurguladığı gibi eğitim baskı altında değil, özgür tartışma, etkileşim, deneme ve uygulama ortamında verilmelidir. Eğitim olanaklar ölçüsünde her öğrencinin tüm yeteneklerini işleyecek nitelikte olmalıdır. Eğitim, kafanın eğitimi olarak da kalmamalı, duyguların da eğitimi gerçekleştirilmelidir. Kısacası eğitimin amacı, bilgili, üretken, kişilik sahibi, özgür ve sorumlu yurttaşlar yetiştirmek olmalıdır. 3. Kuşaklar çatışması. Gençlik bilse, yaşlılık yapabilse. Fransız atasözü. Çağlar boyunca ana baba, öğretmen ve yönetici olarak tüm erişkinlerin gençlere karşı ortak tutumu şu olmuştur. Gençlik çağını yüceltip gençleri küçümsemek, onlara hep tepeden bakmak, eleştirmek, sorumsuz, haylaz, asi ve eğlence düşkünü asalaklar olarak görmek. Bu tutumla "Nerede bizim gençliğimiz?" diyerek acınmışlar, yitip giden gençliklerini ağlamışlardır. Kendini gençliğe adamış, sonunda da gençliği ayartıyor diye baldıran zehriyle öldürülmüş olan Sokrat gibi bir düşünür bile şöyle demekten kendini alamamış. Bugünün gençleri lüks ve gösteriş düşkünü, saygısız, baş kaldıran, geveze ve obur yaratıklardır. Başka bir eski düşünür de şöyle yazmış. Günümüzün gençleri öyle sorumsuz ve uçarılar ki yarın ülke yönetimini üstleneceklerini düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Bize ağırbaşlı olmayı, büyüklerimize saygılı davranmayı öğretmişlerdi. Şimdiki gençler ise ne kural tanıyor ne beklemesini biliyorlar. Üstelik duygusuz ve düşüncesiz davranıyorlar. Bu sözleri İsa'dan 800 yıl önce yaşamış bir düşünür Hesiod söylemiş. Sümerlerden kalan çivi yazılarında şu gençliğin hali ne olacak anlamına gelen yakınma sözleri bulunmuş. İsa'dan sonraki yüzyıllarda da erişkinlerin gençlikle ilgili ön yargıları ve kalıplaşmış düşünceleri pek değişmemiş. Örneğin Shakespeare 14-21 yaş arasını boşa geçen bir çağ olarak görmüş, oyunlarından birinde bir oyuncuyu şöyle konuşturmuş. Gençler içmekten, kavga etmekten, büyükleri kızdırmaktan ve yosmaları gebe bırakmaktan başka işe yaramazlar. Oscar Wilde da alaycı bir dille şunları söylemiş. Yaşlı kişi her şeye inanır, erişkin her şeyden kuşku duyar, gençler ise her şeyi bilir. Buna karşılık gençleri öven düşünürler de çıkmamış değildir. Örneğin Solon, değişik ve çetin işler gençlere yaraşır. Confucius da, gençliğe saygı duymalıyız, onların geleceğinin bizimkinden parlak olmayacağını söyleyebilir miyiz, demiş. Gençler de tarih boyunca yaşlı kuşakları hep tutucu, geri kafalı, uyuşuk, bencil, korkak ve ikiyüzlü buyurganlar olarak damgalamışlardır. Düşüncelerini eski, zevklerini bayat, anlayışsızlıklarını ise katlanılmaz bulmuşlardır. Kuralları sıkı, yasakları saçmadır. Her şeye hayır demeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. İngilizce'deki bir söz gençlerin erişkinlere ne gözle baktığını çok iyi belirtir. 30 yaşından yukarıda kimseye güvenme. Görüldüğü gibi gençlerle yaşlı kuşakların yargıları değişik ama ön yargılı tutumları ortaktır. Gençler de yaşlılar da birbirlerinin hep olumsuz niteliklerini vurgulamakta direniyorlar. Tartışmayı sürdürmeden önce çatışma, konflikt kavramına açıklık getirelim. Çatışma en geniş anlamda anlaşmazlık, karşıtlık, uzlaşmazlık demektir. Dar çerçevede ise kavga anlamına gelir. Çatışmalar düşünce, duygu, çıkar ve amaç ayrılıklarından doğar. Bu nedenle insan topluluğunun bulunduğu her yerde çatışma vardır. Çünkü insan ilişkilerinde tam uyum ve denge yoktur. Uyumlu bir aile içinde bile anlaşmazlık, karşıtlık, birbirini etkileme ve değiştirme çabası vardır. Dostlar ve sevgililer arasında da anlaşma, bozuşma, yakınlaşma, uzaklaşma sürekli yaşanan olgulardır. Bu nedenle çatışma yaşamın ayrılmaz bir parçasıdır. Toplumsal kümeler arasında da düşünce, amaç ve çıkar ayrılıkları olması doğaldır. Partiler, dernekler, meslek odaları değişik kesimlerin haklarını savunmak için kurulmuşlardır. Böylece çatışmaların yasal yollardan yürütülüp sonuca varması sağlanır. İşçi işveren, kadın erkek, çocuk büyük, öğrenci öğretmen, halk yönetici ilişkilerinden doğan ayrılıklar, çıkar ve hak karşıtlıkları hep toplumsal sözleşmelerle, yasalarla düzenlenmiştir. Bu kesimler arasında denge bozukluğunda yeni çatışmalar doğar, yeni denge bozulur. Dengeyi yeniden kurmak için yeni uzlaşmalar gerekir. Demokratik bir toplumda çatışmalara oyla, konuşma ve inandırma yöntemiyle, tartışmayla çözüm aranır. Yeni uzlaşmalar, yeni bileşimler ortaya çıkar. Ancak değişik kesimler arasında daha çok hak ve çıkar sağlama çabası sürer gider. Bu anlamda çatışma, dinamik bir etkileşimdir, yeniliklere ve yeni bileşimlere götüren bir araçtır. Yeni dengelerin kurulmasına, yeni toplumsal düzenlemelerin yapılmasına katkıda bulunur. Çatışmalar kaba güçle, zorla da bastırılabilir. Kavga edip çekişen iki kardeşi evin babası dayakla da susturabilir. Ancak bu yaklaşımla çatışma ortadan kalkmaz. Totaliter sistemle yönetilen toplumlarda dıştan bakılınca uyum ve düzen var sanılır. Oysa çatışmalar sadece bastırılmış, çözümlenmemiştir. Sorunlar birike birike bir gün açığa çıkar ve toplumsal tedirginlikler doğar ya da patlamalar ve şiddet yoluyla çatışmalara çözüm aranır. Oysa silahlı çatışma ancak yıkmanın ve yok etmenin aracı olabilir. Kuşaklar boyu sessizce sürüp gelen gençler ve yaşlı kuşaklar çatışması da belli dönemlerde kutuplaşmaya ve kavgaya dönüşebilir. 20. yüzyılın baş döndürücü gelişmeleri, kuşaklar arasında sürüp gelen çatışmayı su yüzüne çıkardı. Bilimsel ve teknolojik yenilikler yaşam biçimlerini ve değer yargılarını değiştirdi. Yaygınlaşan eğitim ve iletişim araçları yepyeni uyanış ve bilinçlenme getirdi. Uzayan eğitim dönemi toplumdaki yerini almak için sabırsızlanan büyük bir tüketici kesim yani gençlik yarattı. Uyum yeteneği daha çok, toplumsal değişmelere daha kolay ayak uyduran, ancak topluma katılması geciken dinamik ve coşkulu bir kesimdir bu. Çağdaş toplumlardaki aşırı uzmanlaşma, öğretim süresini uzatarak gençlerin topluma karışmasını geciktirdi. Öte yandan gittikçe uzun yaşayan eski kuşaklar uzun süre çalışma alanında kalarak gençlerin yolunu tıkadılar. Eskiden 50 yaşına varan bir baba oğlunu işinin başına geçirirken bugün 70 yaşından önce köşesine çekilmiyor. Kadınların da gittikçe artan oranda çalışması genç erkekler için ayrı bir engel yaratıyor. Özel bir becerisi ya da yüksekokul diploması olmayan bir genç erkeğin iş bulması kimi zaman kızlardan daha zor oluyor. Çünkü makineleşme beden gücüne olan gereksinimi de azalttı. Erkek gücü artık yalnız sporda ve savaşta üstünlük sağlayabiliyor. Tüm bu nedenler gençliğin belli bir kesiminin topluma yabancılaşması sonucunu doğurdu. Gençler yetişkinlerin dünyasına kuşku ve güvensizlikle bakıyorlar. Bu dünya onlara karmaşık, soğuk, aşırı uzmanlaşmış, acımasız, insandan çok şey alıp götüren bir ortam olarak görünüyor. Coşkuları sönüyor, hayal ettiklerinden daha azına razı olmak gerçeği ve kendilerine anlamlı bir meslek seçip girmenin zorlukları karşısında yılıyorlar. Bu da onları toplumla bütünleşmeden, toplum değerlerine sıkı sıkıya bağlanmadan alıkoyuyor. Uzayan gençlik dönemi bir bakıma genci toplumun kıyısında tutuyor. Onlar da aynı yazgıyı paylaşan yaştaşlarıyla dayanışma grupları oluşturuyorlar. Bilimin hızlı gelişmesi ve bunun yan ürünü olan karmaşık teknoloji eğitim süresini kaçınılmaz olarak uzattı. Bir meslek edinebilmek için 5 yaşından 25 yaşına kadar süren bir eğitim sürecinden geçmek gerekiyor. Bir dalda uzmanlaşmak ise birkaç yıllık ek bir çabayı ve deneyimi gerektiriyor. Yüksek öğretimin pek çok alanında lisans ve doktora çalışması yapabilmek için kişi 30 yaşına dek öğrenciliğini sürdürmek zorundadır. Ancak bu aşamadan sonra genç erişkin ekmeğini kazanır duruma geçip ana babasına bağımlı olmaktan kurtulabiliyor. Lise öğrenimi bugünkü toplumlarda kişiye geçim sağlayacak bir beceri kazandırmadığı için yüksek öğrenim kapısında yığılmalar oluyor. Üniversiteye girebilenlerin de ancak çok küçük bir yüzdesi istediği alanda eğitim görebiliyor. Kendi ilgisi ve yeteneğiyle bağdaşmayan bir öğrenim görmek ise pek çok gencin hevesini kıran bir durumdur. Genç amaçladığı, kendi kimliğinin bir parçası olacağını düşündüğü bir meslekten yoksun kalıyor. Liseden sonra boşta kalan bir gencin durumu çetindir. Bu gençler özledikleri erişkin yaş sınırına varıyorlar ama kendilerini işe yaramaz asalaklar olarak görüyorlar. Baba parasıyla boşta gezmek, can sıkıntısından bunalmak, çevrenin ayartıcı etkilerine açık olmak onların yazgısı oluyor. Kendilerini kanıtlama olanağı bulamadıkları için benliklerine saygıları azalıyor. Çağdaş toplumlarda gençlik çağı ekonomik nedenlerle de uzamaktadır. Bilek gücüne dayalı emeğe duyulan gereksinim çok azalmıştır. Belli bir ustalığı olmayan gençlere iş kapıları kapalıdır. Gençlerin iş gücüne katılması pek çok erişkin işçinin iş yitirmesine neden olabiliyor. Öte yandan hızlı toplumsal gelişmeler gençlerle erişkinlerin karşıtlığını artırıcı yönde olmaktadır. Yeni değerlere açık olan gençlerle daha tutucu olan yetişkinler arasındaki ayrılık uçuruma dönüşebilmektedir. Karmaşıklaşan toplumda sayısız yeni meslek, 50 bine yakın meslek türü sayılmıştır, seçilecek sayısız yeni rol belirmiştir. Bunlar arasında seçim yapmak kolay değildir. Ayrıca eski kuşakların bilgi ve görgüsü değişen toplumda gence kılavuzluk etmeye yetmemektedir. Okuması yazması olmayan ya da ilkokuldan öteye gidememiş bir baba, yüksekokulda okuyan oğluna nasıl yol gösterir? Ayrıca sürekli değişen bir kültür ortamında genç yaşlı herkes yeni uyumlara zorlanmaktadır. Gençler seçimlerini yaptıkları zaman ana babalığıyla ters düşmek olasılığı belirmektedir. Toplumun beklentileri ile ailenin değer yargıları ortasında bocalamaktadırlar. Genellikle yeniye ve değişiğe yönelen gençler bilinen ve alışılmıştan ayrılmayan ana babalarıyla karşı karşıya gelmektedirler. Bir başka çelişki de şurada yatmaktadır. Kültürel değişme teknolojik değişmenin gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle gence evde aşılanan değerler ile toplumdaki değerler birçok konuda çelişmektedir. Evde doğru sözlülük, hakseverlik, yalan dolana başvurmanın yanlışlığı öğretilmelidir. Genç ise toplumda kıyasıya yarış, bencillik, başarı ve kazanç için insanların birbirini çiğnediğine tanık olmaktadır. Evde azla yetinmesi, mutlu olmak için çok varlıklı olmak gerekmediği anlatılmaktadır. Oysa dış dünyada önemsenenler çok farklıdır. Arabalar, yalılar, yatlar, lüks ve tatlı yaşam en önemli saygınlık göstergeleri olarak sunulmaktadır. Kıyasıya bir yarış ve çabalama hep daha çok tüketmek, daha gösterişli yaşamak içindir. Bu değerler kargaşasında genç için gerçek değerler ve anlamlı amaçlar bulmak çetin bir arayış ve seçim işi olmaktadır. Geçimini geniş ölçüde tarımdan sağlayan gelişmemiş toplumlarda gençler bedensel olgunluklarını tamamlamadan erişkin dünyasına karışırlar. Çiftçi bir ailenin ergenlik çağındaki oğlu, babasının yaptığı pek çok işi yapacak beceriyi kazanmıştır. Babanın yokluğunda ailenin geçimini üstlenecek ustalığa ve olgunluğa erişmiş sayılır. Erişkin haklarını kazanmasa bile erişkin sorumluluğunu fazlasıyla yüklenmiştir. Aile toprağını işleyerek hayatını kazandığı için ekonomik sorunu da yoktur. Bu nedenle kırsal kesimde bir genç daha rüştüne ermeden olgunlaşmış bir erkek sayılır. Kızlar ise daha çocuk yaşta başı bağlanarak eve kapatılır, kısmetlerini beklerler. Ergenlik çağını bitirmeden bir kocaya satılırlar. Delikanlı ise 16 yaşında evlenmeye hazırdır. Başında kavak yelleri esen gencin uslanması için oğlanı evermenin zamanı geldi diye erkenden baş göz edilir. Böylece delikanlılık çalkantısını yaşarken üstüne evlilik sorumluluğu biner. Erişkin konumuna girdiği için çağ ruhsal anlamda bitmiş sayılır. Bu erken kapanış kişiliğin ve kimlik oluşumunun erken sonuçlandırılması demektir. Kırsal kesimde yetişip oradan çıkmamış olan genç belki gençlik çalkantılarını çabuk atlatır ancak bunu pahalı öder çünkü yetenekleri körelir, gelişmesi durur. Gençler her yerde ve her çağda yaşadıkları çevrenin el verdiği ölçüde bozuk düzeni eleştirmişler, daha iyi bir düzenin savunucusu olmuşlardır. Eşitsizlikleri olağan karşılayan, haksızlıklar karşısında susan, böyle gelmiş böyle gider diyen yaşlıları eleştirmişlerdir. Her zaman eski kuşakları tutucu, kendi rahatını ve çıkarını düşünen adamsendici kişiler olarak görmüşlerdir. Eski kuşaklardaki ılımlı tutumu korkaklık ya da ikiyüzlülük olarak değerlendirmişlerdir. En otoriter toplumlardan biri olan Osmanlı toplumunda bile Kanuni döneminden sonraki yıllarda medrese gençlerinin ayaklandıkları görülmüştür. Bu Bu nedenle gençlik eylemlerini çağımıza özgü bir olgu saymamak gerekir. Yakın geçmişte tanık olduğumuz olaylar, evrensel baş kaldırma eğiliminin pek çok toplumsal etken sonucu patlamasıyla ortaya çıkmıştır. Gençlerdeki baş kaldırma eğilimi doğal ve evrensel bir eğilim ise de varacağı boyutları yaşanan toplumsal koşullar belirler. Toplumda kendine bir yol arayan ve yolunu çizmeye uğraşan genç, birdenbire toplumsal haksızlıkların, çelişkilerin ve önüne dikilen engellerin bilincine varır. Önünde izleyeceği üç aşırı yol vardır. Birincisi, tam boyun eğerek toplumun uysal bir üyesi olmaya çalışmaktır. Bu yolu seçerse, eski kuşaklarla çatışmaya düşmeden kendine bir yer edinebilir. Düzeni değiştiremeyeceğini anlayarak onu kendi çıkarına kullanmanın yollarını arar, elinden tutulur, böylece toplumun uyuşumlu, konformist bir üyesi olarak kalır. İkinci aşırı yol baş kaldırma yoludur. Genç evde ana babasına, çevrede kurulu düzeni temsil edenlere karşı çıkar. Eskiyi simgeleyen her şeye dudak büker. Bu noktada siyasi akımların çekiciliği işe karışır. Benimsediği bir siyasal akımla ideolojide kendi düşlediği düzenin gerçekleşeceği umuduna kapılır. Bir siyasal uçta yerini aldığı zaman birkaç gereksinimi birden doyurulmuş olmaktadır. Önce bir amacı olan, önemli bir davada yerini almış bir kişi olmanın mutluluğunu yaşar. Kendini bulmanın sevinci içindedir. Kendi önemini kanıtlayacak olanaklardan yararlanır. Toplantılara, yürüyüşlere, gösterilere, boykotlara katılır. Bağırır, çağırır, karşıt gruplarla kavgaya girişir. Siyasal eylemcilik 1960'larda gençlik hareketiyle başladı. Bir salgın gibi birçok ülkeye yayıldı. İlk öğrenci hareketleri Berkeley'de, Kaliforniya, ABD patlak verdikten sonra yüzlerce üniversiteye sıçradı. Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkelerine, oradan da Türkiye'ye ulaştı. Önceleri üniversite reformuna yönelik demokratik istemlerle başlayan bu akımlar giderek politik nitelik kazandı. Pek çok Batı ülkesinde öğrencilerin başı çektiği bu hareketler üniversitelere köklü düzenlemeler getirdi, amacına ulaşarak son buldu. Ancak ülkemizde başlangıçta masum öğrenci istekleri, gösterileri, protestoları, toplantı ve yürüyüşleri biçiminde başlayan hareketler amacından saptı, politik eylemciliğe dönüştü. Bunun çok çeşitli nedenleri vardır. Önce öğrencilerin haklı istekleri anlayışla karşılanmadı. Bu, gençleri daha sert tepkilere itti. Yeraltı örgütlerinin iç ve dış karanlık güçlerin kışkırtmasıyla gençler politik eylemlere itildi, bu da zamanla şiddete, teröre dönüştü. İki karşıt kampa ayrılan gençler önce birbirine, daha sonra da masum halka ve aydınlara saldırtıldı. Gençlik hareketleri ve ayaklanmaları kuşaklar çatışmasının en çarpıcı örneğidir. Anababalarla gençler arasında evlerde kuşaklar boyu sessizce sürüp gelen çatışmanın toplumsal boyutlara ulaşmasıdır. ABD'de eylemci gençler arasında yapılan incelemeler bunların büyük çoğunluğunun üst sosyoekonomik sınıflardan gelen gençler olduğunu göstermektedir. Öğrenci eylemleri, student activism, bu nedenle bu ülkede toplumsal itilme ve yoksunluğa karşı bir baş kaldırma olarak yorumlanamaz. Bu eylemci gençler demokratik hakları genişletme, tutuculuğa ve katı kurumlaşmaya tepki olarak politik eylemlere girişmişlerdir. Kişilik yapıları incelendiğinde bunların daha idealist, liberal, hayal gücü fazla, düşünceye, felsefeye, sanata yatkın, insancıl değerlere bağlı oldukları görülmüştür. Ana babaları da meslek sahibi aydınlar olarak gençlerin görüşlerini paylaşmaktadırlar. Ana babalarla gençler arasında sıcaklık, yakınlık ve paylaşma vardır. Başka bir deyişle bu gençler zeki, başarılı, bağımsız davranabilen, idealist ve ruhsal bakımdan dengeli kişilerdir. Ana babaları da onlara karşı ılımlı davranan, hoşgörülü ve bağımsızlığı destekleyen ana babalardır. Nitekim ilk öğrenci hareketinin Seçkinler Üniversitesi olarak bilinen Berkeley Üniversitesi'nde başlaması anlamlıdır. Bu gençleri harekete geçiren babalarının ilerici görüşlerini eyleme dönüştürmek, bir bakıma onların başaramadıklarını başarmak dürtüsüdür. Öğrenci eylemlerinde değişik grupların incelenmesi ilginç bulgular vermektedir. Ilımlı solcular toplumun değişmeye gereksinimi olduğunu, gerekli düzeltmelerin barışçı yollardan yapılabileceğini savunanlardır. Bunların ana babalarıyla ilişkileri olumlu ve yakın bulunmuştur. Buna karşılık toplumu düzelmeyecek kadar çürümüş gören ve kökten değişikliği ve devrimi savunan gençlerin ancak küçük bir azınlığı ana babalarıyla iyi anlaştıklarını söylemişlerdir. Tutucu ve ılımlı yenilikçi gençlerin babalarının çok ilgili olmalarına karşılık, devrimci, köktenci görüşlü gençlerin babalarının en az ilgili babalar olduğu görülmüştür. Aşırı solda yer alan köktenci eğilimli gençlerin ana babalarıyla büyük görüş ayrılıkları belirtmelerine karşılık, ılımlı solcular ve tutucu gençler ana babalarıyla görüş ayrılıkları olduğunu ancak bunun uzlaşmaz nitelikte olmadığını söylemişlerdir. Kışlalı, Erzurum Atatürk Üniversitesi ile Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde örneklem yoluyla yaptığı araştırmada gençlerle babalarının ayrı ayrı partileri desteklediğini saptamıştır. O dönemde 1969-1970 üniversite öğrencilerinin %36'sı babalarının oy verdiği partiyi desteklemiş, %64'ü karşıt partilere oy vermişlerdir. O dönemin merkez sağ partisi olan Adalet Partisi'ne oy veren babaların çocuklarından ancak %12'si bu partiye oy vermişlerdir. Gene o dönemde sağda ve solda yer alan küçük partiler genel oylamada oyların ancak %3'ünü alırken üniversite gençliğinden aldıkları oy oranı %16 olmuştur. Solda ve ortanın solunda yer alan partileri destekleyen yüksek öğrenim gençliğinin oranı ise %45'i bulmuştur. Bu incelemeden çıkan sonuca göre gençlerin çoğu babalarının tuttuğu partileri desteklemeseler de aşırı uçlarda toplanmamaktadırlar. Babalarla oğulların karşı partilere oy vermeleri kuşaklar çatışmasının bir belirtisidir ama babalarla oğulların ilişkisinin sağlıksız olduğunu göstermez. Bu, olsa olsa ılımlı bir bağımsızlık gösterisidir. Siyasal görüşlerle siyasal eylemcilik, hele şiddet ve terör birbirinden çok ayrı şeylerdir. Aşırı sol veya aşırı sağ görüşü benimseyen gençlerin çoğunluğu, toplantı, gösteri ve boykot gibi eylemler dışında şiddet olaylarına bulaşmamışlar, takım tutan seyirci durumunda kalmışlardır. Siyasal eylemciliği silah taşıyarak, yaralayarak, öldürerek, bomba atarak şiddete dönüştüren azınlıktaki gençlerin aile ilişkileri tümden değişiktir. Şiddete yatkın olan bir genç, çoğunlukla katı baba baskısında yetişmiş, ezilmiş, örselenmiş, öfkeli bir gençtir. Baba-oğul ilişkisi çocukluktan beri çatışmalı ve sürtüşmeli geçmiştir.